Ayrım 6. Aptallar Erken Ölür. Mario Puzo. Sayfa 55. Kaldi beni zarlara 21'e rulet şarkına küfreden ve dua eden yüzlerce kumarbazın uğultusu arasından kahve salonuna doğru götürüyordu. Yeşil sarı iskemleleri ve masalarıyla bu salonu çok seviyordum. Garson kızlar altın rengi mini etekleri içinde genç ve güzeldiler. Duvarlar tamamen camdandı. Dışarıdaki geniş çimli bahçeleri, gök mavisi yüzme havuzunu, özel olarak yetiştirilen dev palmiyeleri görmek olanaklıydı. Kali beni 6 kişilik telefonlu özel kabinlerden birine götürdü. Kahvelerimizi içerken Jordan yanımızdan geçti. Kali hemen fırlayıp yakaladı kolundan. "Hey dostum," dedi, "bakar arkadaşlarınla bir kahve içmez misin?" Jordan başını sallıyordu ki beni gördü kabinde. Garip bir şekilde gülümsedi. Her nedense eğlenceli bir şey bulmuştu bende ve fikrini değiştirip yanımıza oturdu. İşte Jordan ve Kali ile ilk kez böyle bir araya geldik. O gün Jordan'ı ilk kez gördüğümde kırlaşmış saçlarına karşın pek fena değildi hali. Nüfuz edilemeyen bir ağır başlılığı vardı ki beni sindirmişti ama Kali pek farkında değildi bunun. Kali Papa'yı bile kolundan yakalayıp bir fincan kahve içmeye oturtacak adamlardandı. Ben hala saf çocuk rolünü oynuyordum. ''Neye bozuldu bu çiğ iç tanrı aşkına?'' dedim. ''Gayet iyi eğleniyorduk işte.'' Jordan'ın kafası dikildi. İlk kez olarak çevresinde olup bitenlere dikkatini veriyordu galiba. O da yaşından büyük işlere kalkışan bir çocuğa gülümsüyor gibiydi. Kali o kadar hoşlanmamıştı yalnız. ''Bana bak oğlum.'' dedi. ''Gözetçi 2 saniyede tependeydi. O iskemlerin tepesine niye koymuşlar onu sanıyorsun?'' Burnunu karıştırsın diye mi, yoksa gelip geçen karılara baksın diye mi? Peki anladık dedim ama kimse benim bir kabahatim olduğunu söyleyemez. Çiğ fazla ileri gitti, bense efendice davrandım, bunu yatsıyamazsın. Otel ve kumarhanenin benden bir şikayeti yok. Kali dostça gülümsedi, evet o bakımdan çok zekice davrandın doğrusu. Çiğ hiçbir şey çakmadı ve dost doğru tuzağa düştü. Ama hesaba katmadığım bir şey var. Çiğ tehlikeli adamdır. Bu yüzden de şimdi benim işim senin pılı pırtını toparlayıp bir uçağa binmeni sağlamak olacak. Hem ne biçim ismin var senin be Merlin? Yanıtlamadım onu. Spor gömleğimi sıyırıp karnımdan göğsüme doğru uzanan uzun çirkin bir yara izini gösterdim. Kali'ye sırıtarak ne olduğunu biliyor musun dedim. Dikkat kesilmişti şimdi, yüzü atmaca gibiydi. Yavaş yavaş konuştum. Savaşta dedim, makineliyle tarandı. Böyle tavuk gibi dikmek zorunda kaldılar beni. Sana ya da Çiğ'e papuç bırakacağımı mı sanıyorsun? Kali etkilenmemişti fakat Jordan hala gülümsüyordu. Aslında söylediğim her şey doğruydu. Savaşa katılmıştım. Çarpışmalara da girmiştim ama hiç vurulmamıştım. Kali'ye gösterdiğim ise safra kesesi ameliyatının iziydi. Kali içini çekti. Oğlum, belki göründüğünden daha kabadayısın ama yine de burada Çiğ ile aşık atacak kadar değil. Çiğ için o yumruğu yedikten sonra hemen ayağa fırlayışını anımsadım ve kaygılanmaya başladım. Hatta bir an için uçağa binip gitsem mi diye düşündüm ama başımı salladım sonunda. Bak ben sana yardım etmeye çalışıyorum dedi Kali. Bu olandan sonra Çiğ yakanı bırakmaz. Sen de Çiğ ile baş edecek adam değilsin inan bana. ''Neden?'' diye sordu Jordan. Kali hemen yanıtladı ona. ''Çünkü bu çocuk insan ama Çiğ değil.'' ''Gariptir dostlukların başlayışı. Şu anda henüz birbirimizle can ciğer arkadaş olacağımızı bilmiyorduk. Hatta hafiften bozulmaya başlamıştık birbirimize.'' Kali ''Seni arabayla havaalanına bırakırım.'' dedi. ''Çok iyi adamsın.'' dedim. ''Hoşlandım senden. Hem de bakar arkadaşıyız. Fakat beni havaalanına götürmekten bir kez daha söz edersen kendini hastanede bulursun.'' Kali keyifle güldü. ''Hadi oradan.'' dedi. ''Çiğ'e bütün gücünle oturttun ama yere inmesiyle kalkması bir oldu. O kadar da müthiş adam değilsin. Bırak hikayeleri şimdi.'' O zaman ben de güldüm ister istemez çünkü dediği doğruydu. Benim doğama aykırıydı bunlar. Kali devam etti. Sonra bana mermi yaralarının izlerini gösteriyorsun vücudunda. Ama bu senin dişli biri olduğun anlamına gelmez ki. Tersine dişli birinin kurbanı olmuşsun demektir. Şimdi sen bana gövdesine birkaç mermi yerleştirdiğin bir başkasının vücudundaki izleri gösterirsen, o zaman dişli adamsın demektir. O zaman etkilenirim. Sonra çiğ yumruğunu yedikten sonra hop diye fırlamasaydı ayağa, o zaman da etkilenirdim. Haydi haydi, ben sana iyilik ediyorum. Bırakalım gırgırı. Doğrusu tamamen haklıydı. Ama benim için yine fark etmezdi. Çünkü evime, karımın ve üç çocuğumun yanına, başarısız geçmişime dönmek niyetinde değildi. Vegas iyi geliyordu bana, kumarhane de. Kumar tam bana göre işte. Yalnızlık çekmeden yalnız olabiliyordu insan burada. Ve her an şimdiki gibi bir şeyler oluyordu. Kabadayı birisi değildim. Ama Kalli'nin bilmediği beni bir şeyin korkutamayacağıydı. Çünkü her şeye boş vermiştim bir kez. Kalli'ye haklısın, yalnız daha birkaç gün ayrılamam buradan dedim. Bu kez baştan aşağı iyice süzdü beni, sonra omuzlarını silkti. Hesabı alıp imzaladı ve masadan kalktı. Görüşürüz çocuklar dedi. Jordan'la baş başa kaldık. İkimiz de biraz sıkıntılıydık. Birbirimizle beraber olmak istemiyorduk. İkimizin de Vegas'ı benzer amaçlarla kullandığımızı sezmiştim. Dışarıdaki gerçek dünyadan kaçıp saklanmak için. Ama Jordan müthiş kibar bir insandı. Bense genellikle insanlardan kurtulmakta zorluk çekmemekle beraber Jordan'da hoşuma giden bir şeyler sezmiştim içgüdümle. Çok seyrek olurdu bu. Sonra onu orada yalnız bırakıp incitmek de istemiyordum. Nihayet Jordan, adını nasıl heceliyorsun dedi. Heceledim. M-E-R-L-Y-N. İlgisinin kaybolduğunu anlamıştım yüzünden, gülümsedim. Bu eski heceleme şekli dedim. Hemen anladı ve o tatlı gülümseyişiyle baktı yüzüme. Ailen büyüyüp sihirbaz olmanı mı istediler diye sordu. Bakara masasında yapmaya çalıştığında buydu galiba. Hayır dedim, Merlin benim soyadım. Değiştirmiştim ilk soyadımı. Ne Kral Arthur ne de Lancelot olmak istemiştim. Merlin'in de sorunları vardı dedi Jordan. Evet ama hiç ölmedi dedim. İşte Jordan ile böyle arkadaş olduk ya da bir tür duygusal okul arkadaşlığının güven duyguları içinde başladı dostluğumuz. Karıma Cheech ile kavgamızın ertesi sabahı kısa günlük mektubumuzu yazdım. Birkaç gün içinde eve döneceğimi filan. Sonra kumarhanede dolaşmaya çıktım. Jordan bir zar masasının başındaydı, yıpranmış gözüküyordu. Koluna dokundum, dönüp tatlı tatlı gülümsedi. Hep etkilerdi bu gülümsemesi beni. Belki de bu kadar rahat gülümsediği tek insan ben olduğum için. Haydi kahvaltı edelim dedim. Biraz dinlenmesini istiyordum. Bütün gece kumar oynadığı belliydi. Bir şey söylemeden fişlerini toparladı ve benimle kahveye geldi. Mektup hala elimdeydi. Baktığını görünce karıma her gün yazarım dedim. Jordan başıyla onayladı ve kahvaltılık ısmarladı. Vegas tarzı tam teçhizatlı bir kahvaltı. Kavun, yumurta, jambon, kızarmış ekmek ve kahve. Ama kendisi az yiyordu. Birkaç ısırık sonra kahve. Ben sabahları pek severek yediğim bir kanlı biftek ısmarladım. Ama Vegas'tan başka yerde yemezdim bunu. Biz yerken Kalli hızla içeri geldi. Sağ eli kırmızı $5'lık fişlerle doluydu. Günlük masraflarımı çıkardım dedi kendinden emin. Bir kutuyu sonuna kadar saydım ve tutturdum. Yanımıza oturup kavun ile kahve ısmarladı. Merlin, sana da iyi haberlerim var dedi. Gitmene gerek kalmadı. Cheech dün gece çok büyük bir hata yapmış. Her nedense fena halde bozulmuştum ona. Hala aynı şeyden bahsedip duruyordu. Karım gibiydi. O da habire kendimi çevreme uydurmam gerektiğini falan söylerdi. Benimse hiçbir şey yapmama gerek yoktu. Ama bıraktım konuşsun. Jordan her zamanki gibi hiç ses çıkarmadan dinledi. Yalnız bir an için beni izledi. Aklımdan geçenleri okuyabildiğini hissettim. Kalli çabuk çabuk yiyor ve konuşuyordu. Cheech gibi muazzam bir enerjisi vardı. Ne var ki onun enerjisi iyi niyet yüklüydü. Dünyanın daha iyi işlemesini sağlamak için. Şu Cheech'in burnunu kanattığı krupiye var ya dedi. Oğlan Las Vegas polis şefinin en sevdiği yeğeniymiş meğerse. O sıralarda hayatta geçerli olan değerler hakkında pek bir fikrim yoktu. Cheech gerçekten kabadayı, kumarbaz, cani herifin biriydi. Belki de Vegas'ı işleten gangsterlerden biri. Bir polis şefinin yeğeni neydi ki? Burnu kanamışsa ne olmuştu yani? Aklından geçeni söyledim. Kalli bana bir şeyler öğretme fırsatını yakaladığı için keyiflenmişti. Şunu bilmelisin ki Las Vegas şerifi eski krallar gibi bir şeydir. Koca göbekli, iri kıyım bir heriftir. Kovboy şapkası giyer. Belinde bir 45'lik gezdirir. İnsanlar her yıl yeniden seçer onu. Sözü yasadır. Kentteki her otelden haracını alır. Şu yeğenini işe almak için bütün kumarhaneler yalvar yakar olmuşlardı. Hem de en usta bakara kurupiyelerine ödenen ücret karşılığında. Gözetçi kadar kazanıyor şimdi. Sonra şunu da bilmelisin ki bizim polis şefi Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasasını ve insan hakları beyannamesini süt çocuğu doğuluların bir saçmalığı olarak görür. Örneğin ne türden olursa olsun sabıkası olan herhangi biri kente adımını atar atmaz kaydını yaptırmak zorundadır. Yaptırmazsa vay haline. Sonra bizim şef hippileri de sevmez. Hiç etrafta uzun saçlı olanlar gördün mü? Siyahlara da pek düşkün değildir bu arada. Serserilerden ve dilencelerden haz etmez. Belki de Amerika'da dilencisi olmayan tek yerdir Vegas. Kumarhanelerde ise işe yaradıkları için kızları tutar ama pezevenkleri katiyen. Krupiyelerden birinin dostunun sırtından geçilmesine falan aldırış etmez. Ama akıllının biri birkaç kızı çalıştırmaya kalkarsa o zaman başına gelecek var demektir. Fahişelerin hapiste kendilerine astıkları, bileklerini kestikleri falan hep duyulur. İflas etmiş kumarbazlar da hapiste intihar ederler. Ya da hüküm giymiş katiller, banka dolandırıcıları. Hapislerde bir sürü insan canına kıyar. Ama hiç pezevenklerin intihar ettiklerini duydun mu hapiste? İşte rekor Vegas'tadır. Bizim polis şefinin damında 3 pezevenk intihar etmiştir şimdiye kadar. Çakıyor musun manzarayı? Peki Çiğçe ne oldu şimdi, hapiste mi diye sordum. Kalli gülümsedi. Oraya kadar varmadı bile. Grunwald'den yardım sağlamaya çalıştı. Jordan mırıldandı. Zanadu bir numara mı? Kalli biraz şaşırmış ona baktı. Jordan gülümsedi. Kumar oynamadığım zaman telefonu dinlerim de. Kalli biraz rahatsız olmuş gibiydi, sonra devam etti. Çiğç Grunwald'den onu kentten dışarı sağ salim çıkarmasını istedi. Grunwald kim diye sordum. Otelin patronu dedi Kalli. Ve sonra bir şey diyeyim mi? Bayağı tutuşmuştu kıçı. Cheech tek değil. Anlamadan yüzüne baktım. O Cheech denilen herifin bir sürü yerde tanıdığı var dedi Kalli anlamlı. Yine de polis şefine teslim etmek zorunda kaldı Grunwald onu. Ve şimdi Cheech kent hastanesinde kafatası çatlak, iç zedelenmeleri var. Üstüne de bir estetik yaptırması gerekecek galiba. Vay canına dedim. Polis memuruna karşı koymaktan dedi Kalli. Bizim şerif adamı böyle yapar işte. Üstelik Cheech iyileştikten sonra bile Las Vegas'a ömrü boyunca bir daha adımını atamayacak. Bu kadarla da bitmedi. Bakara komiseri de işinden kovuldu. Çünkü yeğenden sorumluydu. Şerif onda buldu kabahati. Artık Vegas'ta iş de bulamaz. Karayiplere gitmesi gerekecek. Başka kimse işe almaz mı onu buralarda diye sordum. Mesele o değil dedi Kalli. Şerif onu bir daha bu kentte görmek istemediğini söyledi. Bu kadarı yetiyor mu diye sordum. Yetiyor dedi Kalli. Bir başka komiser vardı. Kovulduğu halde gizliden geri dönmüştü. Bir gün şerifin kumarhaneye geleceği tutmuş. Onu orada görünce ensesinden tuttuğu gibi dışarı çekip bir temiz kötek attı. Herkes dersini aldı böylece. Peki nasıl oluyor da yanına kalıyor bu yaptıkları? Çünkü halkın meşru temsilcisi de ondan dedi Kalli. Ve Jordan ilk kez olarak güldü. Çok tatlı bir gülüşü vardı. Her zamanki uzaklığını ve soğukluğunu silip götürüveriyordu. O gece Kalli Jordan ile birlikte dinlendiğimiz salona Diane'i getirdi. Cheech'in önceki gece yaptıklarının etkisi silinmişti üstünden. Kalli'yi hayli yakından tanıdığı da belliydi ve Kalli de onu bize zoka olarak sunuyordu anlaşılan. Ne zaman istersek yatağa atabilirdik yani. Kalli Diane'in göğüsleri, bacakları ve dudakları hakkında küçük şakalar yapıyor, güzelliğini, simsiyah saçlarını kamçı gibi kullanışını övüyordu. Ancak bu kaba saba övgülerin arasına karakterine ilişkin ciddi sözler de sıkıştırıyordu bir yandan. Adamı tırtıklamaya kalkmayacak birkaç kızdan biridir bu kentte. Ya da hiçbir zaman beleşe kumar oynamak için yanaşmaz adama. O kadar iyi kızdır ki buraya göre değil aslında. Sonra da sigarasının küllerini alıyordu, külliye kadar uzanmak zahmetine girmesin diye. Bu ilkel kibarlıklar Vegas'a özgü soyluluk jestleriydi. Bir düşesin elini öpmek falan gibi. Diane çok sessizdi ve benden çok Jordan'la ilgilenmesi beni biraz incitmişti. Romantik bir şövalye gibi onun öcünü alan ben değil miydim? O müthiş çiğ içi herkesin içinde bozan ben değil miydim? Fakat bakara masasındaki ökselik görevi başına dönerken eğilip yanağına bir öpücük kondurdu ve biraz hüzünlü bir gülümseyişle ''İyi olduğuna sevindim, biraz korkmuştum senin için, böyle aptallıklar yapma sakın'' dedi, sonra ayrıldı yanımızdan. Bu olayı izleyen haftalarda birbirimize yaşam öykülerimizi anlattık ve birbirimizi daha iyi tanıdık. Akşamları birlikte bir içki içmek adet haline aldı ve çoğu kez sabaha karşı bir de Diane Bakara masasındaki vardiyasından çıktığında akşam yemeklerimizi birlikte yer olduk. Fakat her şey kumarın nasıl gittiğine bakıyordu. İçimizden birinin talihi açılırsa şansı dönene kadar yemeği falan unutuyordu. Daha çok Jordan oluyordu bu. Öğleden sonraları havuz başında saatlerce oturup yakıcı çöl güneşinin altında konuşurduk. Ya da neon ışıklarına boğulmuş kıyı şeridi boyunca gece yarısı yürüyüşleri yapardık. Işıl ışıl oteller, çevremizdeki çölün ortasında hayaletler gibi görünürdü ve böylece birbirimize öykülerimizi anlattık. Jordan'ın öyküsü en yalın, en basit olanıydı görünürde. Aramızdaki en olağan kişi de o gibiydi. Gayet mükemmel bir hayat yaşamış ve sıradan, olağan bir yazgıya yönelmişti. İş zekası sayesinde 35 yaşında çelik mamuller alım satımı yapan bir şirketin sahibi olmuştu. Haydi iyi bir hayata kavuşmuştu. Çok güzel bir kadınla evlenmişti. 3 çocukları, kocaman bir evleri olmuştu ve diledikleri her şey... Dostlar, kariyer, gerçek sevgi ve bu 20 yıl sürmüştü böylece. Sonra Jordan'ın deyişiyle karısı kendini aşmıştı. O tüm enerjisini ortamda ailesini güvence almaya harcarken daha fazla şeyler ister olmuştu. Kıvrak zekalı, akıllı, iyi eğitimli bir kadındı. Bir sürü roman ve piyes okur, müzelere gider, kentteki tüm kültürel faaliyetlere katılır ve Jordan'la da her şeyi paylaşırdı. Bunun için daha da çok bağlanmıştı Jordan karısına, boşanmak istediğini söylediği güne kadar. O gün karısını da çocuklarını da ailesini de işini de sevmeyi bırakmıştı Jordan. Çekirdek ailesi için yapabileceği her şeyi yapmıştı oysa. Dış dünyanın tüm tehlikelerinden onları korumuş, para ve güçle kaleler kurmuştu onlara. Hiçbir zaman kapılarının içeriden açılabileceği aklına gelmemişti. Böyle anlatmadı Jordan ama ben böyle algıladım. O gayet basit, karısıyla birlikte gelişmemiş olduğunu söyledi. Kendini işine çok fazla verdiğinden ailesiyle ilgilenecek zaman bulamadığını söyledi. Arkadaşlarından biriyle evlenmek için ondan boşandığından ötürü karısını suçlamıyordu. Arkadaşı da karısı gibiydi. Aynı zevklere ve zekaya sahiptiler. İkisi de hayatın tadını çıkarmasını seviyordu. Jordan böylece karısının istediği her şeyi kabul etmişti. Şirketini satmış ve aldığı paranın tümünü karısına vermişti. Avukatı fazla cömert davrandığını, ileride pişman olacağını söylemiş ama Jordan bunu fazlasını kazanacak durumdayken karısı ve yeni kocasının öyle olmadıklarını söylemişti. Benim kumar oynayacağımı kimse aklına getiremezdi. Beni büyük bir iş adamı sayıyorlar. Ülkenin dört bir yanından iş teklifleri geldi. Uçağım Vegas'a inmemiş olsaydı şimdi Los Angeles'ta ilk milyonumu yapıyor olurdum dedi Jordan. İyi bir öyküydü ama bana yapmacık bir yanı var gibi geldi. Fazla iyi bir adamdı. Öyküsünde her şey fazla uygarcaydı. Aksayan yanlarından biri şuydu ki geceleri hiç uyumadığını biliyordum. Her sabah kumarhaneye inip zar atarak kahvaltı için iştahını açmaya çalışıyordu. Onu hep zar masasının başında bulurdum. Sabaha kadar oynadığı halinden belli olurdu. Yorulduğu zaman da ya rulet ya da 21 masalarına giderdi. Günler geçtikçe kötülüyordu. Kilo kaybediyor, gözleri kan çanağına dönüyordu. Ama her zaman kibar, yumuşak tavırlıydı ve karısı aleyhinde tek bir sözcük söylemezdi. Bazen Kaldi ile dinlenme salonunda ya da yemekte yalnız kaldığımızda, "İnanıyor musun şu Jordan'ın anlattıklarına?" diye sorardı Kaldi. "Bir adamın karının birinden böyle göz göre göre kazık yiyebileceğine inanabiliyor musun? Hele onun hakkında sanki dünyadaki en harika karıymış gibi söz etmesi." "Karının biri değildi o yalnız," dedim. "Uzun yıllar boyu karısıydı. Çocuklarının anasıydı. Tüm inancının temelindeydi. Bana kalırsa oyuna gelmiş eski kafalı bir püriten bu adam." Beni konuşturan Jordan oldu. "Bir gün bir sürü soru soruyorsun ama kendin bir şey anlatmıyorsun," dedi. Bir an için durakladı. Sanki sorduğu soruya değecek kadar ilgilenip ilgilenmediğini tartmak için. "Sonra Vegas'ta uzun süre niye kalıyorsun?" dedi. "Ben yazarım," dedim ve oradan başlayıp anlattım. Bir romanımın yayımlanmış olması ikisini de ilgilendirmişti. O tepkileri hep komiğime gitmiştir. Fakat onları asıl şaşırtan 31 yaşında ve karımla 3 çocuğumdan kaçmış olmamdı. "Seni en fazla 25 falan tahmin etmiştim," dedi Kaldi. "Üstelik yüzük de takmıyorsun." "Hiçbir zaman takmadım," dedim. Jordan alaylı, "Yüzüğe ihtiyacın yok ki zaten. Yüzüksüz de kendini suçlu hissettiğin belli oluyor," dedi. Nedense Ohio'da yaşayan evli birisinin böyle bir şaka yapabileceğini düşünemiyordum. O zamanlar kabalık sayardı böyle bir şeyi. Belki o kadar özgür düşünemiyordu o zamanlar. Belki de karısı böyle bir şey söyler, o da yalnızca dinleyip keyiflenirdi bundan. Herhalde karısı idare ederdi durumu ama kendisi edemezdi. Benim için hava hoştu. Her neyse, onlara evliliğimi anlattım. O arada karnımdaki yara izinin de safra kesesi ameliyatından olduğu meydana çıktı. Öykümün o noktasında Kaldi güldü. "Palavracı sanatçı seni," dedi. Omuz silkip gülümsedim ve öyküme devam ettim. 6. Ayrımın sonu. Sayfa 64.